Ayrım 21.
Sayfa 242. Gregor kaputunu ilikleyerekten basamaklardan aşağı koştu. Atlar alanda talim görüyordu. Ilık rüzgardan nemli bahar kokusu vardı. Yer yer açılmış tüten yolda tavuklar gıdaklayarak yokuş aşağı kaçtılar. Su birikintileri içinde oynaşan kazların ayakları don yemiş sonbahar yaprağı gibi turuncu pembe parlıyordu. Ertesi gün atlar yoklamadan geçti. Atlılar kilise duvarının önünde sıra olmuş dizilmişti. Bir baytarla yardımcısı sıranın önünden geçerlerken Vyashanska atamanı da alanın orta yerine kurulan masayla terazi arasında mekik dokuyordu. Yoklama sonuçları deftere yazılıyordu orada. Bir ara askerlik komiseri genç bir yüzbaşıyla konuşa konuşa geldi. Ağırdan yürüyüp gittiler. Gregor sırası gelen atını teraziye götürdü. Baytarla yardımcısı hayvanı ölçüp biçtiler, tarttılar sonra. Baytar hayvanın üst dudağını kaldırıp boğazına baktı. Göğüs kaslarını elledi. İnce parmaklarını gövdesi üzerinde gezdirdi. Sonra bacaklarına el attı. Diz mafsallarını gözden geçirdi. Kas kirişlerine vurdu. Topuk mafsallarının üzerlerini sıktı. İşi bitince yandaki ata geçti. Beyaz önlüğünün etekleri rüzgarda sallanıyor, ortaya keskin bir karbolit asit kokusu saçılıyordu. Gregor'un atını tutmadılar. Şaşkan'ın umutları boşa çıktı. Baytar kaçın kurası, Şaşkan'ın sözünü ettiği gizli kusuru hemen bulmuş çıkarmıştı. Gregor babasıyla görüştü. Yarım saat geçmeden Piotra'nın atı terazinin üstüne çekildi. Baytar bu sefer hiç bakmadan geçirdi atı. Gregor hayvanı az öteye götürdü. Oldukça kuru bir yere eğer çulunu serdi. Babası atı tutuyor, kendi gibi oğlunu getirmiş bir başka kazakla konuşuyordu. Açık gri paltosu, astragan kalpağıyla kır saçlı bir general geçti önlerinden. Panteleimon arkadan Gregor'u dürtükleyerek, ''İl atamanı bu geçen.'' dedi. ''General mi yani?'' ''Evet, Tu General Makayev, yaman sert kişidir.'' Atamanın ardından alay ve birliklerinden gelmiş subaylar yürüyordu. Topçu üniformalı, geniş omuzlu, iri kalçalı bir kurmay, atamanın hassa alayından iri yarı yakışıklı bir subay arkadaşıyla konuşuyordu. Allah kahretsin, bir Estonya köyü bütün halkı beyaz sarı saçlı. Derken bu kız çıktı ortaya. Hem bir bu da değil, her ihtimali düşünmüştük. Sonra bir gün öğrendik ki 20 yıl önce... Subaylar yollarına devam ettiler. Gregor'un durduğu yerden uzaklaştılar. Gregor, kurmayın gülerek söylediği son sözleri rüzgardan zorlukla duyabildi. 100 kişilik bir ataman grubu orada konaklamış. Titrek, mürekkep lekeli parmaklarıyla kaputunu ilikleyen bir katip koşarak geçti. Askerlik şubesi başkanı vekili arkasından öfkeli öfkeli bağırıyordu. 3 kopya olacak dedim sana, yoksa deliği boylarsın. Gregor, subaylarla görevlilerin hiç de alışık olmadığı yüz çizgilerine merakla baktı. Yaverlerden biri onu süzüyordu. Gözleri Gregor'un gözleriyle karşılaşınca başını çevirdi. Yaşlıca bir teğmen sararmış dişleriyle üst dudağını ısıra ısıra yanlarından geçip yaverin peşinden koştu. Tilki kızılı kaşının altında gözünün seyirdiğini gördü Gregor. Yeşil kordelalarla süslü kakmalı eğerini çulun üstüne yerleştirmişti. Önde arkada ilişik heybeler. Ayrıca iki asker kaputu, iki pantolon, bir asker gömleği, iki çift çizme, çamaşırlar, bir kilo kadar peksimet, bir kutu kavurma, dövülmüş buğday, yönetmeliğin öngördüğü başka yiyecek içecek. Ağızları açık heybelerin içinde 4 nal, yağlı beze sarılı nal çivileri, iğne, iplik takımı, peşkirler görünüyordu. Gregor eşyalarını son bir defa gözden geçirip çömeldi. Yük sicimlerine bulaşan çamurları yeniyle silmeye koyuldu. Alanın sonunda ordu heyeti eğerlerin ardında sıra sıra olmuş kazakların önünden geçerek teçhizatı inceliyordu. Bir dikkat, bir titizlik adamlarda. Eğilip kaputların kenarlarını yoklayanı, heybelerin içini karıştıranı, dikiş takımlarını bir bir sayanı, peksimet torbalarını eline alıp ağırlığına bakanı. Şuna bakın çocuklar, şu uzuna nasıl da karıştırıp duruyor eşyaları. Tıpkı kokarca yuvasına dalmış köpek gibi. Gregor'un yanında duran bir delikanlı şube başkanını gösterdi. Mendebur herif, bütün heybeyi karıştırdım. Olmayacak bir şey var herhalde, yoksa böyle yapmazdı. Bana sorarsan herif nal çivilerini sayıyor. Köpek herif. Heyet yaklaştı. Konuşmalar az azdan kesildi. Gregor'un önüne gelmelerine az kalmıştı. Bölge atamanın sol elinde eldivenini tutuyor, sağ kolunu bileğini kıvırmadan ta omzundan sallıyordu. Gregor doğruldu. Babası geriden öksürdü. Rüzgar at sidiği erimiş kar kokularını alanda dolaştırıyordu. Güneş o sabah bir içki aleminden arta kalmış gibi mutsuzdu. Subaylar Gregor'un yanındaki kazağın önünde biraz duraladılar. Sonra birbiri peşi sıra onun önüne geldiler. Soyadın ne? Adın? Melekov, Gregor. Şube başkanı kaputun ucundan tutup kaldırdı. Astarı kokladı. Göz ucuyla ilikleri saydı. Bir başkası, bir asteğmen, pantolonların kumaşına baktı. Bir üçüncüsü ta yere kadar eğildi, heybelerin içini karıştırdı. Şube başkanı baş parmağıyla işaret parmağını çekine çekine elini yakarmış gibi nal çivilerinin sarıldığı yağlı beze değdirdi. Dudaklarını oynatarak saydı çivileri. ''Niye? 23 çivi var burada. Nedir bu?'' diye bezin ucunu çekiştirerek söylendi. ''Hayır efendim, 24 tanedir.'' ''O da ne demek, ben kör müyüm?'' Gregor bezin kıvrık köşesini sert bir hareketle kaldırdı. 24. çiviyi gösterdi. Bunu yaparken kıllı kara parmakları subayın beyaz eline değdi hafifçe. Komiser tokat yemiş gibi çekti elini. Kaputunun eteğine sildi. Kaşlarını çatarak eldivenini eline geçirdi. Gregor pis pis gülümsedi. Gözleri karşılaşınca komiser öfkeyle sesini yükseltti. ''Nedir bu hal? Nedir bu halin senin?'' Tıraştan jilet yaralı yanakları kıpkırmızı oldu. ''Takım sicimlerin niye düzgün değil? Oldu mu bu şimdi? Kazak mısın sen, köylü mü? Baban nerede senin?'' Panteleimon atın dizginine asılıp bir adım ileri çıktı. Topal bacağını ardından sürüyordu. ''Yahu sen kazak kurallarını bilmez misin?'' Komiser öfkeli öfkeli söylenmeye başladı. ''Sabahtan beri keyifsizdi zaten. Bir akşam önce kağıt oynamış, epey para kaybetmişti.'' O sırada il atamanı geldi de yatıştı biraz. Ayağının ucuyla eğerin yanına şöyle bir dokundu ataman. Yandaki adama geçti. Gregor'un atandığı alayın ulaştırma subayı iğne iplik takımına kadar nesi var nesi yok döktü ortaya uslu uslu. Ötekilerin ardından yürüdü gitti. Bir ara sırtını rüzgara çevirip bir cigara yaktı. Ertesi gün bir katar dolusu at, kazak ve at yemi Çertkova istasyonundan Veronez'e doğru yola çıkmıştı. Gregor kırmızı vagonlardan birinde ayakta duruyordu. Vagonun açık kapısından gördüğü, hiç tanımadığı dümdüz bir manzaraydı. Uzakta mavimsi bir orman kuşağı kendi ekseninde dönüyordu. Gregor'un ardında atlar hatır hatır saman çiğniyor, ikide bir oynak döşemenin üstünde ayak değiştiriyordu. Vagonun içini pelin otu, at teri, baharın kar eriği kokusu doldurmuştu. Ufukta o uzak orman çizgisi habire dönüyordu. Mavi, durgun, belli belirsiz parıldayan akşam yıldığı gibi öyle erişilmez. 3. Bölüm 1914 Mart'ında ılık, neşeli bir ilkbahar günü Natalya kayınbabasının evine döndü. Panteleimon kırık söğüt çitini onarıyordu. Damlardan sarkan gümüşsü buz sarkıtlarından damlalar düşüyor, eskiden akan suların bıraktığı izler saçaklarda kara çizikler gibi duruyordu. Gökyüzünde şirin bir buzağı gibi parıldayan güneş karları eriyen tepeleri ılındırıyordu. Toprak kabarmaya başlamıştı. Don kıyısındaki tepelerden inen kireçli yamaçlara ilk çimler göz taşı gibi bir yeşil parıltı salmıştı. Natalya kayınbabasının arkasından gelip yanaştı. Sakatlanan çarpık boynunu yana eğdi. ''İyi günler baba'' dedi. ''Natiyuşka, hoş geldin kızım benim, hoş geldin.'' Panteleimon sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Dallar elinden düştü. ''Niçin bizi görmeye gelmedin? Gel gel, anamız pek sevinecek geldiğine. Bak nasıl sevinecek.'' ''Baba, gelmemin sebebi?'' diye Natalya elini kararsızca ileri uzattı. Sonra geri döndü. ''Beni kovmazsanız hep sizinle oturmak niyetindeyim.'' diye ekledi. ''O ne demek? O da ne demek kızım? Yabancı mısın sen bize?'' ''Bak, Gregor mektubunda senden de söz ediyor. Sağlık haberini sorduydu.'' Birlikte mutfağa girdiler. İlini çıkan Natalya'yı kucaklarken gözyaşlarını tutamadı. Mendiliyle burnunu silip fısıldadı. ''Çocuğu olsun da bak nasıl döner gelir sana. Otur bakayım şimdi. Çörek getireyim mi? Biraz ister misin?'' ''Allah senden razı olsun anacığım. Ben şimdi size geldim işte.'' Dunya yüzü kızarmış gülümseyerek mutfağa geldi. Koştu Natalya'yı kucakladı dizlerinden. Utanmaz sen de, unuttun gitti bizleri. Delirmişsin sen diye babası oradan çıkıştı. Birbirlerinin sözünü keserek hep bir ağızdan konuşuyorlardı. İliniçka elini yanağına dayamış Natalya'ya bakıyor, baktıkça üzülesi geliyordu. Eski Natalya değildi Natalya. Hepten mi geldin diye Dunya sordu Natalya'nın ellerini okşayarak. Kim bilir, bilmem. Ne demek, başka nerede yaşayacaktı? Burada kalırsın kızım diye İliniçka kestirip attı. Bir çanak dolusu çöreği ileri sürdü. Natalya uzun boylu düşündü, taşındı. Ondan sonra geldi kayınlarının evine. İlkin babası bırakmadı gitsin. İlk sözünü ettiğinde kızdı, bağırdı, çağırdı. Kararından caydırmaya çalıştı. Ama artık Natalya ailesinin yüzüne bakamaz olmuştu. Canına kıymaya kalkıştıktan sonra aralarında bir yabancıdan farksızdı. Pantelemon da şimdi ikide bir karşısına çıkıyor, eve çağırıyordu onu. Kızı geri alıp Gregor'la barıştırmayı aklına koymuştu. O Mart gününden sonra Natalya Melekovlarla oturdu. Piotr'a ona karşı dostça, kardeşçe davranıyordu. Darya hoşnutsuzluğunu hemen hiç belli etmedi. Arada bir bakışlarına çalınan düşmanlığa karşılık Dunya'nın bağlılığıyla yaşlıların ilgisi bol bol yetiyordu Natalya'ya. Natalya'nın geldiğinin hemen ertesi günü Pantelemon Dunya'yı önüne oturttu. Gregor'a bir mektup yazdırdı. Oğlum Gregor Panteleyeviç'e yürekten selam ederiz. Anan Vasilya İliniçka'da hayır dualarını gönderiyor. Ağabeyin Piotr Panteleyeviç ve karısı Darya Matyevna selam ederler, sağlığına duacılar. Kız kardeşin Dunya ve tüm ev halkı hepimiz selam ederiz. Şubat ayının 5. günü gönderdiğin mektubu aldık, sağ olasın. At tırnağını yaraladı diye yazdığından dolayı domuz yağı sürersin biraz. Nasıl sürülür bilirsin artık ve de sakın arka ayaklarına nal koymayasın. Vaktaki ortalık kaygan ve buzlu olsun. Karın Natalya Mironovna yanımızdadır. İyidir ve rahattır. Anan sana biraz kiraz kurusu, bir çift yün çorap ve damla yağı ve başka şeyler yolluyor. Hep sağız, iyiyiz. Yalnız Darya'nın bebesi öldü. Geçen gün Piotr'a ile ambarın damını onardık. Piotr atına iyi bakmanı buyuruyor. İnekler yavruladı. İhtiyar kısrak da gebedir. Tayı karnında oynuyor. Nahiye harasından bir aygırı aşırtmıştık. 5 haftaya kadar doğurur artık. Askerlik haberlerinden subaylarla aranı hoş tuttuğundan memnun kaldık. Ödevin neyse gereğiyle yapacaksın. Çara hizmet boşa hizmet sayılmaz. Natalya artık bizimle yaşıyor. Sen de bir kere daha düşün bakalım. Bir dert daha. Büyük perhizden hemen öncesi kurdun biri 3 koyunumuzu boğazladı. Hadi şimdi sağlıcakla kal. Tanrı'ya emanet ol. Karını unutmayasın. Benden sana baba buyruğu. Bak, iyi kadın Natalya. Senin öz nikahlı karın. Yoldan çıkma, babanın sözünü dinle. Baban başçavuş Panteleimon Melekov. Gregor'un alayı Rus-Avusturya sınırından 5 kilometre ötede Radzivillovo denilen ufak bir yerde konaklamıştı. Gregor eve seyrek yazıyordu. Natalya'nın babasının evinde oturduğunu bildiren mektuba dikkatle kaleme alınmış bir karşılık verdi. Karısına selam yolladı. Bütün mektupları kaypak, belirsizdi. Ne dediği pek anlaşılmıyordu. Panteleimon mektupları Dunya'ya ya da Piotr'a birkaç kere üst üste okutuyor, satırlar arasında sıkışıp kalan anlamı çıkarmaya uğraşıyordu. Paskalya'dan hemen önce bir mektup daha yazdı oğluna. Döndüğünde karısıyla mı yoksa Aksinya'yla mı yaşayacağını kesin olarak bildirmesini istedi. Gregor cevabını geciktirdi. Ancak Teslis pazarından sonra ondan kısa bir not alabildiler. Dunya kelimelerin sonunu yuta yuta çabucak okudu mektubu. Panteleimon sayısız selamlar, sorular arasında oğlunun ne dediğini güç bela çıkarabildi. Sonunda Gregor Natalya meselesine değiniyordu. Natalya ile oturup oturmayacak mıyım diye soruyorsun ama. Baba olan oldu bir kere. Kesilen dal yerine yapışmaz. Sen de bir çocuğum olduğunu bildikten sonra Natalya'ya ben nasıl olur da barışırım artık? Bir söz veremem. Sözünü etmek bile acı geliyor bana. Geçen de Yahudinin biri sınırdan mal kaçırırken yakalandı. Adamı gördük. Yakında Avusturyalılarla savaş var dedi. Avusturyalıların Çarı sınıra gelmiş, savaşa nereden başlanacağına, bir de hangi toprağı kendime alıkoyayım diye bakmış. Savaş başladıktan sonra ben, olur ya, belki hayatta olmam, hiçbir şey önceden kararlaştırılamaz. Natalya kayınlarının evinde, çiftliğinde çalışıyor, günün birinde kocasının geri geleceği umuduyla yaşıyordu. Gregor'a hiç yazmadı ama ailede hiç kimse onun kadar içi içini yiyerek, onun kadar özlemle mektup beklemiyordu ondan. Köyde hayat hep bir düze geçip gidiyordu. Sair günler, iş güç belli belirsiz kemirip dururdu zamanı. Pazar günleri tüm köy halkı kiliseye doluşurdu. Her aile bir öbek, asker gömleklerini, bayramlık pantolonlarını giymiş erkekler, yerleri süpüren rengarenk uzun etekleri, kabarık yenli cepkenleri, koltuk altlarında tatlı, ekşi, hardalımsı kokusu burunlara gelen sarı ter lekeleriyle kadınlar. Alanda boş arabalar, okları havaya dikili durur, orada burada atlar kişnerdi. Yangın tulumbasının orada Bulgar bahçıvanlar sıra sıra dizili sebzelerini satarlardı. Çocuklar oradan oraya koşuşur, kibirli gözlerle pazar alanını süzen semersiz develere hayretle bakarlardı. Nereye baksan kırmızı bağlı takkelerini giymiş kazaklar, parıl parıl başörtülü kadınlar görürdün. Yorucu günün sonu, kuyunun başında dinlenen develer ağızlarından salyaları aka aka geviş getirir, uykulu gözleri parıldardı. Akşam vakti sokaklar ayak patırtıları, türküler, akordiyonların ezgisine uyan oyunlarla çınlardı. Gece adam akıllı ilerlemeden köyün dolaylarından ses seda kesilmezdi. Natalya pazar akşamları komşuları ziyarete gitmezdi hiç. Evde oturur, Dunya'nın saf bir dille anlattığı hikayeleri dinlerdi. Dunya belli belirsiz büyüyordu. Büyüyor, endamı yerinde kendince güzel bir kız olup çıkıyordu. Erken olan elma gibi erken gelişti. Bu yıl ondan büyük arkadaşları daha evvel ergenliğe vardıklarını unuttular. Onu da gerisin geri aralarına aldılar. Babasına benziyordu tıpkı. İri yapılı, esmer tenli. 15 yaşında vücudu hala sıska, genç kız vücudu. Çocuklukla serpilip gelişen genç kızlık arasında bir şey, öyle saf, acınaklı. Küçücük göğüsleri gün gide büyüdü, cepkenini germeye başladı. Uzun uçları azdan aşağı sarkık oyuklarında kara gözleri hala utangaç ve yaramaz bir ışıkla parıldıyordu. Akşamları dışarıdan geldiğinde suçsuz günahsız sırlarını yalnız Natalya'ya açardı. Natalya, sana bir şey diyecektim. Peki söylesene. Dün Mişa Koşeyov Zahire ambarının orada meşenin altında bütün gece benimle oturdu. Ama neden kızarıyorsun? Yo, niye kızarayım? Aynaya baksana bir, alev alev olmuşsun, baksana. Aman canım bırak bunları, şaşırtıyorsun beni. Esmer avuçlarıyla için için yanan yanaklarını ovuşturur, gencecik saf sesiyle gülerdi. Yeni açan lale gibisin dedi bana. Evet, evet sonra? Natalya onu konuşturmaya kışkırtır, kendi geçmiş ezgin mutluluğunu unutup başkasının sevinciyle sevinirdi. Ben de dedim ki, yalan söylememiş ha dedim, yemin etti bana. Natalya başını sallayıp kahkahayı koyuverdi. Saçının siyah, kalın örgüler upuzun kertenkele gibi omuzlarında, sırtında dolanırdı. Başka ne dedi? Yadigar diye ona mendilimi vereyim istedi. Verdin mi bari? Hayır, vermem dedim. Git o kadından istesen onu dedim. Yerofievna'nın geliniyle düşüp kalkıyormuş, görmüşler. Kocası elde. Erkeklerle oynaşıyor. İyisi mi sen uzak dur Mişa'dan? Zaten ben de öyle yapacaktım. Dunya gülümserken kendini tuttu. Anlatmaya devam etti. Sonra üçümüz, iki kız daha, bir de ben eve geliyorduk. Sarhoş papaz Mikey peşimize takıldı. Bir öpücük verin bana kızlar diye bağırıyordu. Nuyurka dallı suratına bir indirdi, koşa koşa kaçtık oradan. Yaz kurak geçiyordu. Köyün orada ırmağın suları alçaldı. Önceleri akıntının aka kabara, hızla gelip geçtiği yerde bir geçit peyda oldu. Buradan öküzler sırtlarını ıslatmadan karşı kıyıya geçebiliyordu. Geceleri tepelerden köye ağır, sıcak bir hava boşanır, rüzgar ortalığı keskin bir yanık ot kokusuyla doldururdu. Bozkırda samanlar yanıyordu. Don kıyısında yamaçlara pis kokulu duman oturmuştu. Gece ırmağın üstünde bulutlar üst üste yığılır, uzaktan uzağa gök gürültüleri duyulurdu. Şimşekler gökyüzünü çakmak çakmak keser de çatlak toprağı serinletmeye bir yağmur yağmazdı. Kilisenin kulesine bir baykuş dadandı. Her gece ötüyordu. Haykırışları köyü çepeçevre sarıyor, yüreklere ürküntü veriyordu. Günün birinde kuleden mezarlığa uçtu. Orada ötmeye başladı. Baykuşun mezarlıktan gelen sesine kulak veren yaşlılar, felaket geliyor diye kahin kesildiler. Savaş çıkacak. Türk seferinden önce de bir baykuş gelip öttüydü böyle. Belki koleradır yine. Baykuş kiliseden kalkıp mezarlığa gitmeye görsün. Bet bereket kesilir. Uğursuz günlere çattık demektir. Ah Ermiş Nikola, sen koru bizi. Martin Şamil mezarlığa yakın otururdu. İki gece üst üste mezarlığın parmaklıklarına dayanıp lanet kuşu bekledi. Bekledi ya, yine de kuş göze görünmeden esrar içinde sessiz başının üstünden uçtu. Mezarlığın ta öte ucunda bir haçın koluna kondu. Uykuya dalan köyün sessizliği içinde ürkütücü sesiyle öttü durdu. Martin pis bir küfür salladı. Kara bir bulutun göbeğine silahını boşalttı. Döndü evine. Dönüşünde karısı tavşan gibi bereketli, ürkek, zayıf bir kadındı. Her yıl bir çocuk getirirdi dünyaya. Kocasını azarladı. Adam olmazsın sen, hiç adam olmazsın. Şimdi senin işine karıştığı var mı bu kuşun? Ya Tanrı cezalandırırsa seni? Bak daha yeni kalktım lohusa yatağımdan. Bir de senin yüzünden yine çocukla kalsam ne olacak? Yerim yani. Sus be kadın, diye Martin bağırdı. Yine de gebe kalırsın sen, hiç meraklanma. Ne işi var burada bu kuşun? Adamın tüylerini kaldırıyor böyle. Şeytan, felaket çağırıyor üstümüze. Ne olacak? Bir savaş çıksın da gör. Beni alıp götürecekler. Ne yaparsın bu eniklerle, söylesene. Çocukların uyuduğu köşeyi gösterdi. Panteleimon pazar yerinde yaşlılarla çene çalarken ciddi ciddi bildirdi. Bizim Gregor'un yazdığına göre Avusturyalıların çarı sınıra gelmiş. Bütün birliklerine emretmiş toplansınlar. Moskova ve Petersburg üzerine yürüsünler demiş. Yaşlılar geçmiş savaşları hatırladılar. Endişelerinden söz ettiler aralarında. Ama savaş olmayacak diye itiraz etti biri. Baksana hasada. Hasatla bir ilişiği yok bunun. Galiba öğrenciler karıştırıyor ortalığı. Ne olursa olsun, haber bize gelene kadar. Kapon Savaşı'nda olduğu gibi.